31. Kanto. Ey kutsal ırmağın karşı kıyısındaki kişi! Bir kılıç gibi keskin dilini bana yöneltmişti. Hiç ara vermeden sürdürdü sözlerini. Dediklerim doğru mu söyle. Böyle bir suçlamaya senin itirafın da eklenmeli. İçim öyle alt üst olmuştu ki konuşmak istedim. Ama sesim kesildi. Ağzımdan çıkmadan önce. Bir süre sustu. Sonra dedi ki, ''Ne düşünüyorsun? Yanıt versene. Sular daha kötü anılarını silmedi.'' Korkuyla şaşkınlık öyle iç içe geçmişti ki, ağzımdan çıkan evet'i duymak için gözlerin katkısı gerekliydi. Kundakla yay aşırı gerilince, nasıl yay da kiriş de kırılır, ok hedefe daha yavaş giderse, bu ağır yükün altında ezildim ben de. Gözyaşlarım hıçkırıklarıma karıştı. Sesim dudaklarıma takıldı kaldı. Dedi ki, seni ötesinde insanın isteyeceği hiçbir şey olmayan iyiliğe yönelten sevgimin orta yerinde, hangi hendeklerle, zincirlerle karşılaştın da, daha yukarılara gitmek istediğini bir kenara bıraktın? Nasıl bir yarar, nasıl bir çıkar buldun da ötekilerde böyle peşlerine takıldın onların? Acı acı iç çektikten sonra yanıt verecek gücü buldum kendimde. Sözcükler dudaklarımdan zorla döküldü. Ağlayarak dedim ki, yüzünüz gizlenince dünya nimetlerinin sahte zevkleri adımlarımı çeldi. Dedi ki, şimdi söylediklerini söylemeyip inkar etseydin yine de suçun bilinirdi. Hiçbir şey gizlenemez o yargıçtan. Ama suçlunun kendi ağzından çıkarsa günah suçlaması, bileği taşı törpülemeye başlar keskin ucu bizim mahkememizde. Her neyse, bir başka kez sirenlere direnebilmen ve suçundan utanman için gözyaşlarını dindir de beni dinle. Gömülü bedenimin seni karşıt bir yöne götürmesi gerektiğini öğreneceksin. Doğada, sanatta gözlerinin önüne toprağa gömülü bedenimin güzelliklerinden üstün bir şey sunmadı. Ben ölüp de bu yüce zevkten yoksun kalınca, hangi ölümlü nesne seni çekmeliydi kendine? Aldatıcı nesnelerin uğrattığı düş kırıklığının ardından, yükseklere çıkmalıydın artık aldatıcı olmayan benimle birlikte. Bir genç kızın ya da gelgeç bir yeniliğin uğrunda ikinci bir tokat yemek için kanatlarını indirmemeliydin. Yeni doğmuş kuş yavrusu önemsemez saldırıyı 2-3 kez. Oysa tüylü kuşa ok atmak, ağ kurmak sonuç vermez. Kabahatini anlayıp başı önünde söylenenleri pişmanlık içinde sessizce dinleyen çocuklara dönmüştüm. O dedi ki, madem ki seni üzmekte sözlerim, sakalını kaldırıp da bakarsan daha da artacak tasan. Bizim buraların ya da İyarbas ülkesinin rüzgarları bile koca bir meşeyi benim çenemi kaldırmamdan daha kolayca kökünden sökebilirdi. Gözlerini demeyip sakalını demesi hemen anlatmıştı bana bu sözcüğün zehrini. Başım yukarı kaldırınca ilk yaratılanların artık dört bir yanı çiçek serpmediklerini gördüm. Hala kararsız gözlerim aynı vücutta iki yapıyı birleştiren hayvana dönmüş olduğunu gördüler Bitris'in. Türün arkasında, ırmağın karşı yakasında, yeryüzünde olduğundan daha da güzeldi. Öbür kadınların tümünden. Pişmanlık ısırganı öyle dalamıştı ki içimi, beni onun sevgisinden ayıran her şeye düşman kesildim birden. Vicdan azabı kemirdi yüreğimi. Yenilip yere serildim. Ne hale geldiğimi buralara neden olan o bilebilirdi. Sonra yüreğim gücümü geri verince, tek başına gördüğüm kadını başımın üstünde buldum. Tutun bana, tutun bana demekteydi. Boğazıma dek ırmağa batırmıştı beni. Suları yaran bir tekne gibi gitmekteydi peşinden çeke çeke beni. Mutlu kıyının yanına yaklaşınca öyle tatlı bir asper gesme işittim ki ne anımsayabilir ne de yazabilirim o ezgiyi. Güzel kadın kollarını açtı. Başıma dolayıp suya batırdı. Su yutmak zorunda kaldım. Sonra sudan sırılsıklam çıkardı beni. Dans eden dört güzelin arasına attı. Kollarını belime sardı kızların her biri. Burada kır perisiyiz. Yıldızdık gökyüzünde. Fitris yeryüzüne inmeden önce ona hizmet için seçildik. Onun gözlerine götüreceğiz seni. Ama o gözlerdeki sevinçli parıltıyı algılayasın diye şu üç kişi gözlerini keskin kılacak daha önce. Bunları şarkı gibi söylediler. Sonra beni Grifon'un yanına götürdüler. Orada bize bakmaktaydı Bitris. Bakabildiğin kadar bak, dediler. Bir zamanlar Sevda'nın sana oklarını gönderdiği zümrütlerin önüne getirdik seni. Alevden bile sıcak bir istek, onun Grifon'a dikili, ışıklar saçan gözlerine bağladı gözlerimi. Aynaya vuran güneş gibi, çifte bedenli hayvan, kah bir biçimiyle, kah ötekisiyle yansıyordu gözlere. Ey okur, kendin karar ver. Bedenin değişmeyip de görüntünün değiştiğini görünce hayrete düşüp düşmediğimi. Şaşkın ruhum hem besleyen hem açlık veren bu besini sevinçler içinde tadarken, davranışlarıyla daha yüce bir yerden geldiklerini belli eden üçler, meleklere özgü şarkılarla dans ederek yürüdüler. Bak Bitris, bak kutsal gözlerinle, seni görmek için bunca yoldan gelen kölene, diyordu şarkıları. Kerem eyle, kerem eyle de yüzünü örten tülü aç, o da görebilsin diye gizlediğin ikinci güzelliği. Ey sonsuz ışığın canlı parıltısı, Parnassus'un gölgesinde solmuş ya da pınarından içmiş biri, gökyüzünün seni sardığı noktada, açık havada yüzündeki tülü açtığında, göründüğün gibi görürse seni, aklının karışmasını engelleyebilir mi? 32. Kanto. Kıpırtısız gözlerim dikkat kesilmişti, gidermek için 10 yıllık özlemi. Öbür duyularım körelmişti. Kutsal gülümseme öyle çekiyordu ki, eski ağlarıyla onları bağrına, görmez olmuşlardı ondan başka bir şeyi. Tam o sırada, istemeden de olsa başımı sola çevirdim. Çok bakma diye seslenen tanrıçaları duyunca ve güneşin çarptığı gözlerde oluşan karmaşanın etkisiyle gözlerim görmez oldu bir süre. Ama hafif ışığa alışıp da, hafif dememin nedeni zorla uzaklaştığım o gülümsemenin görkemi. Şanlı ordunun sağa yöneldiğini, yüzlerinde yedi alev ve güneşle birlikte geri döndüğünü gördüm. Püskürtülen bir birlik, geri dönmeden önce, kalkanların siperinde nasıl yerinde çark ederse bayraklar önde, bu yüce krallığın ilerleyen askerleri de, arabanın oku kıvrılmadan önce, geçip geride bıraktılar bizi. Sonra kadınlar tekerlerin yanına geldi ve Grifon kutsal arabayı itti, tek bir tüyü titremeden. Beni ırmaktan geçiren güzel kadın, Statius ve ben, daha küçük bir yay çizen tekerleğin peşinden gidiyorduk. Yılana kanan kadın yüzünden, bomboş kalan yüksek ormandan geçerken, meleklerin ezgisine ayak uyduruyorduk. Gittiğimiz yol en fazla 3 ok atımını bulmuştu ki, Bitris arabadan indi. Adem diye mırıldanıyordu hepsi. Sonra halka oldular, yaprağı çiçeği kalmamış bir ağacın çevresinde. Öyle genişliyordu ki gövde, ağaç yükseldikçe büyük ağaçlara alışık Hintliler bile şaşırabilirdi bu ağacı görünce. Ne mutlu sana Grifon! Bu ağacın tatlı gövdesinden bir şey koparmıyorsun Gagan'la. Acılar içinde kıvranırdı karnın yoksa. Böyle bağırıyordu herkes dev ağacın etrafında. Şöyle diyordu iri yapılı hayvanda. Böyle korunur adaletin tohumu. Çektiği arabaya döndü sonra. Yaprakları dökülmüş ağacın dibine getirdi onu. Bir dalla bağladı oraya. İlk yaz gelip de büyük ışık, gökyüzündeki balıkların gerisinden gelen ışıkla birlikte aşağıya indiğinde, bitkilerimize nasıl öz su yürürse ve güneş atlarını bir başka yıldıza bağlamadan önce nasıl renkleri yenilenirse, dalları yapraksız ağaçta öyle yenilendi. Güllerden daha solgun, menekşelerden koyu renklerle şanlandı. Bu sırada arabadakilerin söylediği ilahiyi anlamadım. Yeryüzünde duymamıştım benzerini. Sonuna dek izleyemedim Ezgi'yi. Syrinx'in serüvenlerini dinleyen zalim gözlerin, başlarına geleceği bilmeden nasıl kapandığını çizecek yeteneğim olsaydı, modelin resmini çizen bir ressam gibi, nasıl uyuyakaldığımın resmini çizerdim. Ama bu resmi kim çizebilir ki? Bu nedenle nasıl uyandığıma geçiyorum ve uykumun perdesini bir ışımayla birlikte ''Ayağa kalk, ne yapıyorsun?'' sözleri yırttı diyorum. Meyveleri meleklerin iştahını kabartan, gökyüzünde sürekli düğün yapan elma ağacının çiçeklerini gördüklerinde, Petrus, Yahya ve Yakup'un kendilerinden geçmeleri ve derin uykularını bölen sözü duyup da kendilerine gelmeleri, sayılarının azalmış olduğunu, Musa ile İlyas'ın gittiğini, ustalarının giysisinin değiştiğini görmeleri gibi kendime geldim ben de. Irmak boyunca yol gösteren iyi kadını ayakta, üstüme eğilmiş buldum. ''Bitris nerede?'' diye kuşkuyla sordum. Dedi ki, ''Yeni yaprakların altında, kökün üstünde oturmakta, gördüğün gibi. İyi bak, çevresini saranlara da. Ötekiler Grifo'nun peşinden yukarı gitmekteler. Daha tatlı, daha derin bir ilahi söylemekteler.'' Bilmiyorum başka şeyler dedi mi? Çünkü gözlerimin önüne gelmişti beynimden silen her düşünceyi. İki biçimli hayvanın bağladığını gördüğüm arabayı bekler gibi tek başına gerçek toprağa oturmuştu. Yedi kır perisi çevresinde halka olmuştu. Ellerinde lodostan da, poyrazdan da etkilenmeyen meşaleler vardı. ''Bu ormanda uzun süre kalmayacaksın benimle birlikte sonsuza dek. İsa'nın Romalı olduğu Roma'nın yurttaşı olacaksın. Bu nedenle kötü yaşam süren dünyanın iyiliği için arabaya çevir gözlerini. Dünyaya dönünce yazıya dök gördüklerini.'' Böyle dedi Bitris. İsteklerini yerine getirmeye hazır ben de, onun istediği yere çevirdim düşüncemi, gözlerimi. Gökyüzünün en ırak kıyısında, yağmur yağdığında, kalın bulutlardan inen ateşin kabuğu parçalayıp, çiçeklerin taze yaprakların kopmasına yol açarak ağaca inen Jüpiter'in kuşu gibi hızla yere indiği görülmemişti. Bu kuş olanca gücüyle arabaya bindirdi. Araba, dalgaların sancağı iskeleyi kapladığı fırtınaya tutulmuş bir gemi gibi sarsıldı. Daha sonra kursağından lokma geçmediği izlenimi veren bir tilki zafer arabasının içine girdi. Ama kadının korkunç suçlarını yüzüne vurunca, etten yoksun kemikleri el verdiğince kaçıp gitti. Sonra kartalın daha önce geldiği yerden arabanın içine girdiğini ve tüylerini döktüğünü gözledim. Ardından yakınan bir yürekten çıkmış gibi bir sesin gökyüzünden indiğini işittim. ''Ne kötü bir yük taşıyorsun güzel gemim.'' Sonra yel yarıldı sanki. İki teker arasında bir ejderha belirdi. Kalka kuyruğunu arabaya bindirdi ve iğnesini geri çeken bir yaban arısı gibi hain kuyruğu kendine doğru çekti. Arabanın bir parçasını koparıp sevinçler içinde gitti. Bereketli toprağın otlarla kaplanması gibi arabanın kalan bölümü belli ki iyi, temiz bir niyetle sunulan tüylere büründü. Arabanın oku, tekerleğin ikisi de bir iç çekişinden kısa süre içinde örtüldü tüylerle. Kutsal araba böyle değişince dört bir yanında başlar oluştu. Okun üstünden üç, köşelerden birer baş çıktı. Üç baş öküz başı gibi boynuzluydu. Köşelerdeki dört başın alınlarında tek boynuz vardı. Böyle bir canavarı gören olmamıştı. Arsız bir orospu bitti gözlerimin önünde. Bir dağın duruğunda bir kalede oturur gibi. Çevreyi süzüyordu güven içinde. Yanında sanki onu elinden almasınlar diye ayakta bir dev bekliyordu. İkisi zaman zaman öpüşüyordu. Ama kadın aç, oynak gözlerini bana döndürünce yabani sevgilisi tepeden tırnağa kamçıladı onu. Sonra içi kıskançlık, öfke dolu canavarı çözdü ve öyle uzağa götürdü ki ormanda orospuyu da o garip hayvanı da göremez oldum bir süre sonra. 33. Kanto. Gözyaşları içindeki kadınlar üçlü dörtlü korolar oluşturmuş, "Tanrım, insanlar geliyor," okumaya başlamışlardı. Öyle üzgündü ki onları dinleyen Beatrice ondan üzgün olamazdı çarmıhın dibindeki Meryem bile. Ama öteki bakireler sessizliğe bürünüp de konuşma olanağı verince ona yerinden kalktı. Yanakları alev alev onları yanıtladı. "Biraz zaman ve beni görmeyeceksiniz ve yine biraz zaman ve beni göreceksiniz." Sonra önüne dizdi yedisini de. Arkaya geçti kendisi. Kadını beni durmuş olan bilgeye yürüttü bir işaretle. Böyle giderken sanırım 10 kez bile adım atmadan yerde gözleri buluştu gözlerimle. Dingin bir yüzle "Daha hızlı yürü," dedi. "Sana diyeceklerim var. İyi dinle söyleyeceklerimi." İsteğine uyup da yanına varınca dedi ki, "Kardeş, benimle birlikte yürüyorsun. Peki niçin soru sormaya kalkmıyorsun?" Kendinden büyük biriyle konuşurken duyduğu saygı nedeniyle insanın sesi dişlerinin arasında boğulur ya, öyle olmuştu benim de sesim. Şunları diyebildim: "Ne istediğimi, bana neyin iyi geldiğini siz biliyorsunuz Madonna." Dedi ki, "Korkudan da, utançtan da artık kurtulmalısın. Düş gören biri gibi konuşmamalısın. Bil ki yılanın kırdığı araba eskiden vardı, artık yok. Suçlu da bilsin ki Tanrı'nın öcü çorbadan korkmaz. Önce canavar, sonra av olan arabada tüylerini bırakan kartal, hep mirasçınız kalmaz. Çünkü açıkça görüyor ve duyuyorum ki hırsız kadını ve onunla yatan devi öldürecek 515'lik Tanrı elçisi için yeterli süreyi verecek yıldızlar her türlü engeli aştılar. Bize yaklaşıyorlar şimdi. Sözlerim karanlık gelecek sana belki. Dumis'in, Spinks'in sözleri gibi inandırmayıp aklını karıştıracak. Ama yakında çözülecek bu çetin bilmece. Ne koyunlar zarar görecek, ne buğdaylar naides'e dönüşecek olaylar. İyi belle dediklerimi, söylediğim gibi aktar öbür canlılara. O canlılar ki yaşarken ölüme koşmaktalar. Bunları yazarken iyice anımsa nasıl gördüğünü burada. 2 kez yapraklarından olan ağacı. Bir şey saklama. Kim bu ağacın meyvesini çalar, dalını kırarsa küfretmiş, karşı çıkmış olur Tanrı'ya. Çünkü kendisi için yarattı Tanrı bu kutsal ağacı. Meyvesini ısıran ilk ruh, 5000 yılı aşkın bir süre özlem içinde bekledi ısırışın bedelini bedeniyle ödeyeni. Ağacın tepeye doğru genişlemesini, bunca yüksek olmasını özel bir gerekçeye bağlamıyorsa eğer, uyuyor demektir beynin. Dünya işleri peşindeki düşüncelerin, Eysa'nın suları gibi etkilemeseydi seni, aldığın keyif, Framus'un duta yaptığı etkiyi sende göstermeseydi, bu durum senin bile Tanrı'nın ağaca dokunma yasağının ahlaka uygun olduğunu anlamana yeterdi. Ama aklının taş kestiğini, üstelik karardığını, anlattıklarımın ışığıyla seni körelttiğini gördüğüm için, sözlerimin yazılı olmasa bile, hacıların sopalarını hurmayla süslemeleri gibi beynine kazıyıp götürmeni istiyorum. Dedim ki, mührün altındaki bal mumu nasıl değiştirmezse üstüne çizileni, benim beynim de sizin etkinizde şimdi. Ama önce özlediğim sözleriniz, niçin aklımın ermeyeceği yükseklikte uçuyor? Ne denli çabalasam o denli benden kaçıyor. Çünkü dedi, hangi okulu izlediğini, öğretisinin benim dediklerimle ne denli bağdaştığını öğrenmesi gerekli. En yüksek, en hızlı gökyüzü, ne denli uzaksa dünyadan, sizin yolunuzun da o denli Tanrı yolundan uzak olduğunu da öğrenmeli. Bunun üzerine dedim ki, sizden uzaklaştığımı anımsamıyorum, vicdanımda üzüntü duyumsamıyorum. Gülümseyerek yanıt verdi. Anımsamamakta haklı olabilirsin. Çünkü bugün ne tenin suyundan içtin. Duman nasıl ateşi belli ederse, bu unutuşta isteğinin başka yere yönelişinin göstergesi. Sözlerin bundan böyle açık seçik olacak ki, acemi görüşün kolayca kavrayabilsin. Ve parlaklığı arttıkça adımlarını sürükleyen güneş, bakana göre yer değiştiren meridyenin üstüne gelmişti ki, önünde gittiği kalabalığa yol gösteren birinin, beklenmedik yeni bir şey görüp de duraklaması gibi, 7 kadının 7'si de yeşil yaprakların, karadalların alplerdeki soğuk sulara vuran gölgeleri gibi donuk gölgeli bir yerin sınırında durdu. Önlerinde Fırat'la Dicle vardı sanki. Aynı kaynaktan çıkıyor, sonra ayrılıyorlardı. İstemeye istemeye ayrılan dostlar gibi. Ey insanlığın ışığı, onuru! Aynı kaynaktan çıkıp kendinden uzaklaşan bu su, hangi akarsu? Soruma yanıt verildi o an. Matilde'ye sor, söylesin. Sanki bir suçtan kaçınmak isteyen güzel kadından yanıt geldi. Bunu ve başka şeyleri söylemiştim ona. Sanmam ki Lethe'nin suları silmiş olsun dediklerimi. Beatrice, belki de çoğu kez olduğu gibi, daha önemli bir şeye duyduğu ilgi gözlerine dek bulandırmıştır belleğini. Bak şurada Eyüane akmakta. Oraya götür onu ve bildiğin gibi güçlendir yarı ölü belleğini. Hiç karşı gelmeden başkasının isteğini, bu istek açığa vuruldukça kendi isteği gibi benimseyen soylu bir ruh gibi davrandı güzel kadın ve beni elimden tutup götürürken Stasey'e saygılı bir biçimde "Sen de onunla gel" dedi. Ey okur, anlatmak için yeterli yerim olsaydı eğer, içimde doyum olmayan o suyun övgüsünü yapmayı denerdim. Ama bu ikinci kitaba ayrılan yapraklarda olduğu için, sanatın dizginleri engelliyor daha ileri gitmemi. Bu kutsal mı kutsal sudan, yeni yapraklara bürünmüş taze bir fidan gibi canlanıp da, arınmış olarak eski yerime vardığımda, çıkmaya hazırdım artık yıldızlara.